Ayrım 40, sayfa 387. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. Philadelphia Halk Güvenliği Bürosu Şefi Binbaşı Lemuel B. Schofield, bu tutuklamayı emrinde çalışan polislerin uyanıklığının bir örneği olarak reklam etti. Dört bir yandan gelen kutlamaları kabul etti. Bir yandan da meraktan yanıp tutuşuyordu. Tutukluları hemen o gece yanına çağırdı. Capone son derece sakin, nazik ve olumlu bir hava içindeydi. Ama Rio kapalı kalmaktan bunalmış olacaktı ki haklarının elinden alındığı konusunda bağırıp çağırmaya kalktı. ''Bana bak evlat'' dedi Capone'una. ''Dostumsun, arkadaşımsın, bağlılığına diyeceğim yok. Ama şimdi sus da ben konuşayım.'' Fedai çenesini kapattı bu sözlerden sonra. Birkaç yıl önce temizlenen eyalet savcı yardımcısını tanır mıydınız diye sordu Schofield Capone'a. Tanımaz olur muyum diye karşılık verdi gangster. Çok iyi çocuktu Mac'cik. Yakın arkadaşımdı hem de. Yardım elini uzatmaktan kaçınmazdı hiç. Vurulmazdan birkaç saat önce konuştum kendisiyle. Bir süre daha konuştular. Derken Atlantic City'deki konferanstan söz açıldı. Binbaşı dinlemeye hevesliydi. Bunu gören Capone başladı kesmeye. Çete cinayetlerinden, çete vuruşmalarından bıktım usandım dedi. Kendim de rahat yaşayayım, herkes de rahat yaşasın istiyorum. Karım var, 11 yaşında bir çocuğum var, deli oluyorum oğluma. Florida'da nefis bir evim, yuvam var. Yuvama dönüp her şeyi unutabilsem dünyada benden mutlu insan olmaz. Çeteler arasında bir barış sağlamak için tam bir hafta uğraştım Atlantic City'de. Sonunda bütün liderlerden söz aldım. Artık kimse kimseyi vurmayacak.
Peki şimdi ne iş yapıyorsunuz?
Kazandığım parayla yaşıyorum. Kendimi emekliye ayırmaya çalışıyorum.
Ah, bütün bu kanunsuz işleri bırakıp unutmalısınız.
Daha ne isterdim ama olmuyor işte. Bir kere karıştınız mı bu tür işlere bir türlü kurtulamıyorsunuz, inanın. Asalaklar peşinizi bırakmıyor. Nereye gitseniz arkanızdalar, türlü ricalar, borç istemeler. Bir de ölümden korkuyor insan. Ölümden beterinden her dakika para vermediğin takdirde polislere koşacak olan gammazlardan korkuyor.
Rahat bir soluk aldınız oluyor mu diye merak etti Schofield.
Başkalarından bir farkım yok benim. Hayatım bir gül bahçesi olmadığını, bugün kazananın yarın kaybedeceğini bilmez değilim. Daha geçen hafta en yakın arkadaşlarımdan üçü Chicago'da öldürüldü. Scalise, Anselmi ve Junta. Bu durumda rahat soluk alabilir mi insan? Yıllardır rahat soluk aldığım olmadı inanın. Her dakika ölüm tehlikesi içindeyim. Barış kurmak için yaptığım böyle bir yolculukta bile her an ışıkların sönebileceğini göze almak zorundayım. Öteki haraççılardan bile saklanmam gerek. Öyle ki yolculuk yaptığım zamanlar takma at kullanıyorum. Atlantic City'ye gittiğim zaman bile uydurma at kullandım inanın. Bütün bu palavraları büyük bir kolaylıkla yuttu halk güvenliği şefi. Daha sonra verdiği bir demeçte Capone ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kanunsuz eylemler konusunda çok ilginç bir konuşma yaptım dedi. Duygusal bir hava içindeydi, eski günleri hatırlıyordu. Yalnızca gangsterlerle değil, kanun adamlarıyla da barış yapmaya hazırmış gibi geldi bana. Son derece sakin, nazik bir adam. Dedektif Creedon ile Malone tarafından yakalandığında bir barış ve iyi niyet seferine çıkmış olduğunu söyledi. Ertesi sabah polis müdürüyle karşı karşıya geldi Capone. Kuşku verici davranışlarda bulunmak ve öldürücü silah taşımakla suçlanıyorsunuz. Bir diyeceğiniz var mı diye sordu polis müdürü. Capone'un diyeceği bir şey yoktu, güldü yalnızca. Daha önce hiç tutuklanmış mıydı? Bir kez tutuklanmış olduğunu itiraf etti Capone, Joliet'te, aynı suçtan. Ama uzun sürmemişti bu tutuklanma durumu. İşin doğrusu cezaevlerinin içi neye benzer hiç bilmiyordu. Peki ya New York? New York'ta hiç tutuklanmamış mıydı? Doğru ya, o da var. 18 yıl önce. Pardon, kafam biraz karışık da. Daha uykumu alamamışım galiba. 3-4 yıl önce tutukladılar New York'ta. Cinayet zanlısı olarak tahta bacak Lonergan'ı yakaladılar ama hemen bıraktılar. New York'un Olean ilçesinde de tutuklandım bir kez. Uygunsuz davranışlardan dolayı. Chicago'da Prairie Caddesi'ndeki evinin kabul salonunda kara ipekler giymiş olan annesi, odayı doldurmuş olan şaşkın İtalyanlarla yarı İngilizce, yarı İtalyanca konuşuyordu. Lucy Flower Lisesi'nden yeni mezun olmuş olan 18 yaşındaki kızı Mafalda, tabii ki tabancası vardı Alan diyordu. Onun gibi bir adamın korunması, silahsız dolaşmasına imkan var mı? Genç kız siyah saçlarını omuzlarına dökmüş, sırtında yeşil ipekliden bir sabahlık evi dolduran konukları ağırlayabilmek için hasta yatağından kalkmıştı. Philadelphia'lı polisler, hatta yargıcın kendisi de reklam olsun diye yapmışlardır bu işi herhalde. Ortalık biraz yatışsın, bırakacaklardır ağabeyimi. Onun gibi bir adamın silahsız gezemeyeceğini o taşralılar bile bilir artık. Teresa ana alkolsüz içkilerle sandviçlerin dizili olduğu tepsiyi dolaştırıyordu konuklar arasında. Mafalda durmadan konuşuyor, May Capone'un oğlu Sonny ile birlikte kışı geçirmek üzere Florida'daki eve gittiğini, küçük ağabeyi Matt'in Villanova Üniversitesi'nde ikinci sınıfta olduğunu, kardeşi Bert'in, Albert John'un, özel bir lisede okuduğunu anlatıyordu. Herkes Ali benim kadar tanısaydı diyordu. Hakkında böyle şeyler söylemezler. Dünyada en sevdiğim insandır. Annemince biricik oğlu. Bize karşı öyle iyidir, öyle iyidir ki sormayın. Sadece gazetelerde çıkanları okuyanlar abimin ne kusursuz bir insan olduğunu bilemezler elbet. Capone binbaşı Schofield'ın yanından ayrılırken belki de başına bir iş geleceğini, durumunun karısı May'e bildirilmesini rica etmişti. Gerçekten de pek kötü bir iş geldi başına. Belediye Ağır Ceza Mahkemesi yargıcı John E. Walsh'ın karşısına çıkarıldığında kendisine verilecek cezanın en fazla 3 ay olacağını, bu arada bir güzel dinlenip yeni planlar kurabileceğini, adamlarının da dışarıdaki tehlikeleri çeşitli yollarla ortadan kaldırmış olacaklarını düşünerek suçunu kabul etmişti. Oysa yargıç Walsh bu suç için öngörülen en ağır cezayı verdi, 1 yıl ağır hapis. Şaşkına dönen Capone ile talihsiz Rio'yu hemen apar topar Holmesburg County cezaevine yolladılar. Capone salondan çıkarken parmağındaki elmas yüzüğü çıkarıp avukatı Lemish'e verdi. Ağabeyi Ralph'a göndermesini söyledi. Tutuklanmasıyla cezaevine atılması arasında 16 saat bile geçmemişti. 600 kişilik olduğu halde içinde 1700 hükümlü bulunan Holmesburg cezaevi ülkenin en kötü cezaevlerinden biriydi. Capone gelmezden birkaç hafta önce burada bir isyan çıkmış, kötü yiyecekler ve gaddar gardiyanları protesto eden hükümlüler döşeklerini ateşe vermişlerdi. Bu arada Chicago'dan bir haber geldi. Capone'u serbest bıraktırmayı başaracak herhangi bir avukata 50 bin dolar vaat ediliyordu. Kimse beceremedi bu işi. Philadelphia savcısı John Monaghan'a yapılan 50 bin dolarlık rüşvet teklifinden de bir sonuç alınamadı. Ancak Ağustos ayında daha geniş, daha modern bir hapishane olan Eastern cezaevine geçebilmesi mümkün oldu. Buranın müdürü Herbert B. Smith, gangsterler kralını rahat ettirmek için elinden geleni yaptı. Tek başına bir hücre ayırdı ona. İçerisini halılar, resimler, dolap, yazı masası, kitaplık, masa lambalarıyla döşemesine, bir de 500 dolarlık möbleli radyo almasına izin verdi. İş olarak hiç de yorucu olmayan cezaevi kitaplık katipliğine atandı. Öteki mahkumların ziyaret saatleri pazar günü öğleden sonraydı. Ama Capone'un ailesi ve arkadaşları istedikleri zaman istedikleri gibi gidip geliyorlardı. Müdürün odasındaki telefonu günün her saatinde kullanmaya, istediği kişilerle konuşmaya hakkı vardı. Avukatları, yeraltı çevrelerinden arkadaşları, bir takım politikacılar sık sık telefon ettiği kişilerdi. Bu arada Pensilvanya milletvekili Benjamin M. Calder'la da görüştü telefonda. Jake Guzik, Ralph Capone aracılığıyla örgütünü yönetmeye devam etmekteydi. Capo'nun konuşmayı kabul ettiği gazeteciler de kolaylıkla girip çıkabiliyorlardı cezaevine. Gangsterin günlük yaşantısının ufak tefek ayrıntılarıyla dolup taşıyordu gazete sütunları. Capone cezaevinde 5 kilo aldı. Capone pazar günleri kiliseye gitmiyor. Capone 1930 lig şampiyonluğunu Cubs'ların alacağını söylüyor. Capone Napolyon'un hayatını okuyor. Napolyon konusunda şunları söylediği ileri sürülmekteydi. Napolyon'a diyecek yok doğrusu, dünyanın bir numaralı haratçısıymış. Ama gene de bir iki noktada öğüt verebilirdim kendisine. Onun başını yakan bana kalırsa şımarıklık. Durduğu yerde fazla blöf yapmış, sonunda canını okumuşlar. O Elba hikayesinden sonra aklını başına toplayıp bu işlerden yakasını sıyıracaktı. Ama o da bize benziyormuş işte. Ne zaman paso denileceğini kestirememiş. Yeniden girişmiş işe. Kendi kendini zor duruma düşürmüş bir kere. Öteki çeteler enayi değiller ya, tepeleyivermişler. Chicago'da yaşamış olsaydı Waterloo yerine namlusu kesilmiş bir tüfeğin kurbanı olurdu. Hendeye atmamışlar ama San Helena'ya doğru gezintiye çıkarmışlar. İkisi de aynı kapıya çıkar zaten. Günün konusu olan bir sürü önemli sorun üzerindeki düşüncelerine de ciddiyetle yer veriyordu gazeteler. Örneğin modern dünyanın kadını konusunda şöyle konuşmuştu. Günümüz kadınlarının asıl derdi evleri dışında bir şeyler aramaya kalkmaları. Bir kadın ancak yuvasında çocuklarıyla bulabilir gerçek mutluluğu. Kadın kısmı evinde oturmayı bilse dünyada modern kadın konusunda bunca dertlenmez. Karısının ziyaretlerini iple çekiyordu ama bir röportajcıya söylediğine göre oğlunu cezaevi duvarları içinde görmeye katlanamıyordu. Oğlum Avrupa'da olduğumu sanıyor. Nerede büyük bir gemi resmi görse annesine soruyormuş, babam bu gemiyle mi geliyor diye. Cezaevinin el sanatları atölyesinde mahkumlar tarafından yapılan eşyalardan $1000 değerinde şeyler satın alarak arkadaşlarına Noel armağanı yollamıştı. O sıralarda Philadelphia'da kurulmakta olan bir yoksul çocuklar yuvasına $1200 bağışladı. Bu iyi yüreklilik, eli açıklık örnekleri uzun uzun anlatıldı basında ve çevrede Capone'a karşı büyük bir sempati uyanmaya başladı. Gangsteri hayatında hiç görmemiş, tanımamış olan Chicago'lu bir mühendis, iş için Philadelphia'ya geldiğinde onu görmek için izin aldı. Karşılaştıklarında uzun uzun elini sıktıktan sonra ''Seninle birlikteyiz Al'' dedi. Easter'ın cezaevine girdikten kısa bir süre sonra Capone'un bademciklerinin alınması icap etti. Pensilvanya Eyaleti Cezaevi Teftiş Heyeti Başkanı Operatör Doktor Herbert M. Goddard yaptı ameliyatı. O günden sonra Capone'a olan hayranlığını anlata anlata bitiremez oldu. 7 yıldır cezaevlerinde çalışıyorum. Daha onun kadar iyi yürekli, iyi niyetli, neşeli mahkum görmedim dedi. Capone'un mahkumiyetinin sonuna doğru halk önünde yaptığı bir konuşmada kendisinden istenen her işi istendiği gibi yapıyor. Son derece zeki, gerçekten işliyor kafası. Dünyanın herhangi bir yerinde seçtiği herhangi bir meslekte büyük başarıya ulaşabilecek bir insan. Üstelik ideal bir mahkum. Şuraya buraya bağışladığı paraların haddi hesabı yok. Tabii bu paraların nereden geldiğini sormuyoruz. Kanunsuz bir takım işler çevirdiğini biliyoruz. Ama olsun, kendisi de itiraf ediyor bunu. 10 aydır haftada şu kadar kez görüyorum onu. Öz babam gelip bu adam kötüdür dese inanmam. Hapishanedeki iyi hali Capone'un mahkumiyetinin 2 ay kısaltılmasına yol açtı. 17 Mart 1930 tarihinde hapishaneden çıkacağı ilan edildi. Özgürlüğe yeniden kavuşacağı gün Müdür Smith kendisinden yardımlarını esirgemedi. Philadelphia polis örgütüyle eyalet valisi John S. Fisher'ın da katıldıkları bir aldatmaca sonucunda Capone gazetecileri, fotoğrafçıları, meraklıları ve tabii en önemlisi kendisine öldürmeye kalkabilecek kişileri atlatarak gizlice çıktı cezaevinden. Aldatmacada başrollerden birini oynayan polisler cezaevi çıkışında büyük bir alanı boşalttırmışlar, çevresini iplerle kapatarak kimsenin yaklaşmasına izin vermemişlerdi. Motosikletli polisler araçlarının yanında duruyorlar. Elleri gidonda, ayakları pedalda, sanki her an harekete hazır biçimde bekliyorlardı. Yakındaki bir havaalanında ufak özel bir uçak motorları çalışır durumda beklemekteydi. Pilot Capo onu kuzeye götüreceğini söylüyordu soran gazetecilere. Cezaevi müdürü Smith'in odasından belli aralıklarla haberler geliyordu. Capone kahvaltı yapmakta. Yumurta yiyor. Capone tedirgin. Eyalet valisinin imzalaması gereken çıkış belgelerinin Harrisburg'dan her an gelmesi bekleniyor. Aslında Capone gideri çok olmuştu. Gerekli belgeler birkaç gün önce gelmiş. Capone ayın 16'sında cezaevi müdürünün arabasıyla gizlice Greater Fort ilçesine kaçırılmıştı. Gangster Philadelphia'nın 40 kilometre kadar kuzeybatısına düşen bu ilçede saklanmış, resmi çıkış tarihi ve saatini 17 Mart öğleden sonra 4'ü bekliyordu. Adamlarından bazıları Greater Ford'a gelmişlerdi. Gideceği yere onlar götüreceklerdi ünlü gangsteri. Saat akşam 8'de Capone Chicago'ya doğru en az 350 kilometre yol almışken cezaevi müdürü kapıya çıktı sırıtarak. "Atlattık sizi," dedi bekleyenlere. "Kuş uçtu. Adamınız yerini buldu bile." Bu işe en çok kızan Tribune gazetesi muhabiri Jake Lingle oldu. Cezaevinde kaldığı sürece her istediği zaman Capone'u ziyaret edebilmiş, iki kez de röportaj yapmıştı. Üstelik kendini gangsterin yakın arkadaşlarından biri sayıyordu. Palm Island'daki evde birkaç kez ağırlanmıştı. Capone'un özellikle sevdiği kişilere armağan ettiği elmas kemer tokalarından biri vardı belinde. Nasıl olur da böyle sıradan bir gazeteci gibi atlatılabilirdi? Chicago'ya eve telefon açarak Ralph Capone'la konuştu. Capone'un bütün ev telefonları içki yasağı bürosu tarafından dinlenmekte olduğundan iki adam arasında geçen bu konuşma da kayda alındı. "Al nerelerde Allah aşkına? Aramadığım yer kalmadı. Kimse bilmiyor nerede olduğunu."
"İnan ben de bilmiyorum Jake," diye yalan attı Ralph. "Çıktığından beri hiçbir haber alamadım."
"Yahu çok zor durumda kaldım Ralph. Bu gibi işlerde atlatılacak adam mıyım ben? Gazeteden ne diyecekler düşünsene bir. Şimdi yediğinde haber alır almaz bana telefon edeceksin oldu mu? Mutlaka görüşmek istediğimi söyle ona."
Ralph söz verdi. Bir saat sonra yeniden aradı Lingle. Ralph hala bir haber alamadığını iddia etti.
"Bana bak, siz beni atlatmaya kalkıyor olmayasınız. Yerinde olsam böyle bir şey yapmam, anlıyorsun değil mi?"
"Hiç yapar mıyız Jake? Nereden aklına geliyor böyle şeyler? Haber almadım işte, ne yapayım?"
"Anlaşıldı anlaşıldı ama haber alır almaz hemen beni bulmasını söyle, oldu mu?"
Banda alınan bu konuşmayı dinleyen ve federal ajanların şefi olan Elliot Ness, üç paralık bir gazetecinin Capone'a emir verme cesaretini nereden bulduğuna şaştı. Prairie Caddesi'ndeki evin ağır ahşap kapısı 1-2 santim açıldı. Ralph Capone'un 9 yaşındaki oğlu eşikte duran gazeteciye baktı gözlerini kısarak.
"Babaannen nerede?" diye sordu gazeteci.
"Sokağa çıktı," dedi çocuk.
"Al amcanın yuvaya dönüşünü kutlamak için ne yemekler yaptı bakalım babaannen."
Bir yandan da elindeki şekerleme kese kağıdını ışırdatıyordu gazeteci. "Cevizli spagetti yapacak ama sana daha başka bir şey söyleyecek değilim. Başka gazeteden de geldiler, bir saat misket oynadılar benimle. 90 sent kazandım ama ağzımı açmadım."
Ve kapı kapandı.
Capone 4 gün Prairie Caddesi'ndeki evin yanından bile geçmedi. Polis müdürü Stage, Capone'u ilk gördüğü yerde tutuklayıp şehirden kovacağını ilan etmişti. Aslında bunu yapabilmek için en ufak bir kanuni neden yoktu ama evin çevresinde tam 25 polis nöbet tutmaktaydı. Capone ilk gecesini Cicero'daki Western Oteli'nde gizlenerek özgürlüğünü kutlamak gerekçesiyle kör kütük sarhoş olarak geçirdi. Ayın 18'inde sabahın erken saatlerinde Prairie Caddesi'ndeki evin telefonundan şu konuşma kaydedildi. Kim oldu tespit edilemeyen bir çete üyesi Ralph ile konuşuyordu.
"Dinle Ralph," diyordu adam. "Western'da 718 numaralı odadayız. Ali bir türlü zapt edemiyoruz. İpin ucunu iyice kaçırdı abi. Gelsene ne olur. Bu haldeyken bir sen baş edebilirsin onunla. Bir ton havlu istettik. Biraz sonra gelirim diye söz verdiler. Şimdilik idare etmeye çalışın. Ayılıp sakinleştikten sonra otelden ayrıldı Capone. Hawthorne'indeki eski karargahına gitti. 3 gün 3 gece Jack Guzik'le çalışarak şebekenin mali durumunu gözden geçirdi. Hiç de iç açıcı değildi durup. O sıra 5. ayına girmiş olan ulusal çaptaki mali buhran şebekenin kazançlarını da etkilemekteydi. Caz çağının çılgın ovardalarında içkiye kumara kadına yatıracak para kalmamıştı. Capone'un 1929 yılındaki geliri Ulusal Vergi Dairesi'nin tespit edebildiği kadarıyla yani asıl gelirinin 1/1'i $100,000'dı. O günün koşulları içinde yoksulluk demek değildi bu ama gene de Ulusal Vergi Dairesi'nin 1928 yılı için tespit ettiği gelirin tam yarısıydı. 40. ayrımın sonu. Sayfa 396.